Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz değerli Erkam dostlarını, sevgili dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize, üzerimize olsun değerli dinleyenlerimiz. Her hafta sizlerle buluşmaya devam ediyor Kitap Dünyası programı sevgili dinleyenlerimiz. Bu hafta da yine güzel kitaplar sizler için hazırlamış olduk. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bir hediyesi olarak Fatih'in Enderun Mektebi isimli kitabını sizlere takdim etmiş olduk. Mustafa Gündüz'ün tercüme ettiği güzel bir çalışmaydı bu çalışma. Bununla alakalı siz değerli dostlarımızdan güzel dönüşler aldık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Fatih'in Enderun Mektebi isimli kitap bugün özellikle eğitim sistemimizde bir takım çıkmazların, bir takım yanlış uygulamaların nasıl düzeltilmesi gerektiğini bize bir ufuk vermesi açısından çok önemli bir çalışma ve tabii ki Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet'in eğitim alanında belki de dünyada henüz daha ulaşılamamış bir zekayla, efendim bir ufukla ortaya koymuş olduğu Enderun Mektebi bugün de kendisinden alınması gereken çok efendim ibretler, çok dersler, çok ilhamlar alınması gereken bir eğitim sistemi diye bu kitabın sayfalarında sizlere kısaca nakletmeye çalışmıştık. Bu kitabı da tekrar hatırlatmış olduk programımızın ilk dakikalarında değerli dinleyenlerimiz. Efendim bir kitap var önümde, daha doğrusu birkaç kitap var. Onlardan ilki değerli hocamız Ahmet Ağırakçan'ın Ömer İbni Abdülaziz ve İslam Toplumunun Yeniden İnşası ismiyle 9. baskısını yapmış ve Duruş Yayınları'ndan bu kitap neşredilmiş. Ömer bin Abdülaziz İslam tarihinde çok önemli bir simadır değerli dinleyenlerimiz. Hem devlet idare etme kabiliyetiyle, hem takvasıyla, hem İslam tarihinde bir dönüm noktası oluşturabilecek şekilde önemli bir şahsiyettir. Dolayısıyla kendisi hakkında müstakil bir çalışma ki farklı çalışmalarında olduğunu biliyoruz Ömer bin Abdülaziz ile alakalı. Ahmet Ağırakça Hoca da malumunuz olduğu üzere kendisi ilahiyatçı ve uzun yıllar yayıncılık dünyasında, ilim dünyasında hizmet vermiş bir büyüğümüz. Allah kendisine hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ve çok eseri var Ahmet Ağırakça Hoca'nın. 23-24 tane kitabı var ve bu kitaplar genellikle İslam tarihiyle alakalı, vahyin gölgesinde Kur'an'ı anlamada farklı yaklaşımlarla güncel tefsir, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali diye bir çalışması var. İslam Devlet Düzeni isimli bir çalışması var. Hazreti Ebubekir'in hilafet dönemi, adalet sembolü Hazreti Ömer ve hilafet dönemi, İslam tarihinde ilk siyasi hareketler gibi böyle güzel çalışmaları var aslında. Ahmet Ağırakçı Hoca'nın kitaplarına şöyle baktığımızda genel manada İslami mücadele noktasında tarihten bugüne önemli mücadeleler vermiş, önemli çalışmalar yapmış. Hem siyasi anlamda hem İslam coğrafyası sathında izler bırakmış kişileri, insanların bir yönüyle mücadelelerini anlattığı kitapları görüyoruz. Mesela Kudüs ve Filistin davamız bu kitapta önemli. İslam medeniyetinin dirilişi, dava adamı olmak, Ömer Muhtar ve Batı emperyalizmine karşı mücadelesi gibi çalışmalar Ahmet Ağırakçı Hoca'nın aslında hem bir manada dünya görüşünü hem de yazmış olduğu alanı bize anlatıyor. Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi isimli kitabını da bu arada zikretmek lazım. Tabii bu çalışmaların dışında onlarca cildi bulan tercümeleri, hocanın akademik dergilerde yayınlanmış yüzü aşkın makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu onlarca tebliği var. Ve diğer taraftan da Şamil İslam Ansiklopedisi'ne genel yayın yönetmenliğini yaparak onu yayına hazırlamış. Başka birçok ansiklopedide madde yazmış. Çok sayıda edebi, ilmi, siyasi ve sosyal içerikli dergide yönetici ve yazar olarak görev almıştır. Profesör Doktor Ahmet Ağırakça hocamız ve 2014 tarihinde ise Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlüğüne tayin edilmiş. 2019 yılında da yaş haddinden emekli olmuş. Yine halen kurucusu olduğu Akdem İstanbul Dil Eğitim Kurumları'nın eğitim danışmanlığını da yürütmektedir. Ahmet Ağırakça Hoca 1950 yılında Mardin'de dünyaya gelmiş ve 1973 yılında Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiş İstanbul'da ve bu şekilde hem öğretmenlik hayatı var, hem Diyanet bünyesinde hizmetleri var, ilahiyat alanında çalışmaları var, edebiyat alanında çalışmaları var. Kıymetli hocamız, bu şekilde hem biraz daha yakından tanımış olduk kendilerini. Bu kitabı da, yani elimde bulunan Ömer bin Abdülaziz ve İslam Toplumunun Yeniden İnşası isimli çalışmada kıymetli hocamızın seçkin eserlerinden bir tanesi diye sizlere takdim ediyoruz. Değerli dostlarımız, hilafetin içinin boşaltıldığı ve yerine bir aile saltanatının hüküm sürdüğü 60 yıllık dönemin ardından gelen Ömer bin Abdülaziz'in 2,5 yıllık kısa yönetim döneminde Raşid Halifeler dönemindeki İslami yönetime dönülüp hilafetin yeniden ihya edildiğine, Allah'ın hükümlerini uygulamada bir hassasiyet gösterdiğine, sosyal ve hukuki anlamda adaletin yeniden ortaya çıkarıldığına, devlet malına haram ve helal esaslı bir gözle bakıldığına şahit oluyoruz diyor hocamız bu kitabın arka kapak yazısında. Kısacası Ömer İbni Abdülaziz'in yönetime gelmesiyle toplumda ve devlet yapısında bir inkılabın meydana geldiğini de görmekteyiz. Bu eserin müellifi değerli dostlar, Profesör Doktor Ahmet Ağırakça bize Ömer İbni Abdülaziz'in çok kısa süren halifelik dönemini anlatırken onun hayatın merkezine takvayı aldığını, attığı her adımda Allah korkusunu içinde taşıdığını, efendim Atlas Okyanusu'ndan Çin sınırlarına kadar genişlemiş koskoca bir ülkeyi büyük dedesi Hazreti Ömer gibi adaletle yönetirken Kur'an ve sünnetten zerre miktar şaşmadığını son derece akıcı bir dille anlatıyor bu kitabın sayfalarında. Evet, Ömer bin Abdülaziz'den tabii ki bir insan olarak, bir yönetici olarak belki almamız gereken çok ibretler, çok dersler vardır ama bugün yönetici pozisyonunda görev yapan, devlet yönetimi, devlet kademelerinde vazife alan insanların aslında ne kadar hassasiyet içerisinde bu işleri yapmaları gerektiğini de işte önümüzde böyle güzel örnekler olduğu zaman buradan fark ediyoruz. Devlet yönetimi elbette ki bir liyakat ister, bir hassasiyet ister ve özellikle devletin malına, milletin malına bir emanet gözüyle bakmayı ister. Bugün belki hem ülkemizde hem dünyanın genelinde bütün ülkelerde baktığımızda en fazla problem yaşadığımız, en fazla muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi devletin malına, milletin malına gerektiği kadar hassasiyet gösterilmemesi, özellikle devlet yöneticilerinin bu konularda çok daha dikkatli ve hassas olmaları gerektiğidir. Evet, çok güzel örnekler var gördüğümüzde, baktığımızda. Yani bir devlet kademesinde kendisine bir takım görevler, bir takım bütçeler, bir takım devlet malları emanet edilmiş olan insanların nasıl bir hassasiyet içerisinde olduğunu gördüğümüz örnekler de var. Ama bunun yanında yine devletin malını hoyratça kullanan, hassasiyet göstermeyen maalesef üzücü durumları da görmüş oluyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Çok ince bir örnek. Önce hassas bir örnek tabii. Ve incelik isteyen bir örnek ama bunu da burada ifade etmeden geçemeyeceğim sırası gelmişken. Bir abimiz, daha doğrusu bir büyüğümüz, kendisi vergi dairesinde çalışan bir büyüğümüz. Kendisini bir gün ziyarete gittiğimde orada bir idareci pozisyonunda böyle muhabbet arasında konuşurken dedi ki ben dedi telefonumu burada şarj etmiyorum dedi. Yani iş yerinde şarj etmiyorum telefonumu. Neden dedim? Çünkü dedi burası devletin malı dedi. Bu elektrik de devletin elektriği. Halbuki ben telefonumu kendi şahsi işlerim için kullanıyorum. Eşimi, dostumu arıyorum, internete giriyorum, efendim işte ailemi arıyorum. Yani şahsi işlerim için kullanıyorum. Dolayısıyla telefonumun şarjını dahi yaparken burada yapmıyorum, evde bu şarjı hallediyorum dedi. Şimdi ilk bakışta tabii çok yani belki birçoğumuzun aklına gelmeyen ki zaman zaman belli yerlere gittiğimizde telefonumuzun şarjı yoksa yani sormadan etmeden mesela hemen takıp şarj ediyoruz. Yani oranın sahibi izin veriyor mu, buna razı mı? Ya da orası diyelim ki bir vakıf malıysa, bir ümmetin ortak bir malıysa biz onu şahsi bir menfaatimiz için kullanmış oluyoruz. İlk başlarda belki çok basit gibi gelebilir ama çok önemli bir mevzudur. Yani ne olacak belki diye düşünülebilir. Yani bir telefonu şarj etmekten 5 dakika ne olur ki diye düşünülebilir ama çok ince bir hassas bir noktadır bu. Helal ve harama hep birlikte hepimizin çok dikkat etmesi, kullandığımız eşyaların yani şahsi eşyamız mı ya da bir vakıf malı mı ya da bir devlet malı mı bütün bunlara azami derecede dikkat etmek gerekiyor. Devlet kademelerinde çalışan insanların tabii ki devletin bir takım imkanlarını kullanmak gibi bir durumları söz konusudur. Ama bunu istismar edici bir vaziyette kendi menfaatine devşirici, dönüştürücü bir vaziyette kullandığı takdirde o zaman bu layıkınca kullanılmamış oluyor ve hassasiyet gösterilmemiş oluyor. Bu da hem bunu kullanan insan için bir helal ve haram mevzusu olmuş oluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ömer bin Abdülaziz, değerli dostlarımız, bu manada Hazreti Ömer'in torunu ve önemli bir devlet adamı ve İslam tarihinde de bir yönüyle bir diriliş zamanı yaşatan büyük bir insan diye burada ifade ediliyor kitabın sayfalarında. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, şöyle kitabın ön sözlüğüne bakıyorum bir taraftan. Kıymetli hocamız neden bu kitabı yazmış? Şöyle diyor. Diyor ki bu konuya diyor el atmamızın sebebi, yani bu çalışmayı, bu kitabı yazmamızın sebebi Ömer bin Abdülaziz hakkında Türkçe'de müstakil ve kaynaklara dayalı bir çalışmanın olmayışıdır. Ve bu baskı ile 9. baskısına ulaşacak olan kitabımız ilk baskısının okuyucuya arz edildiği 1984 yılından bugüne kadar yaptığı baskılarla toplam 17 bin adet basılmış. Yani kıymetli hocamız bu kitabı yeni yazmamış. Ta 1984 yılında yazmış. Önemli bir tabii ki zaman dilimi. Kitapların da bir kaderi var. Demek ki bu kitap rafların arasında kaybolup gitmemiş. Yeniden okuyucuyla buluşmuş. Ve baktığımızda burada baskı yılına baktığımda elimdeki çalışmada 2024 yılında basılmış. İlk baskısı da 84 yılında basılmış. Dolayısıyla kitapların da dedik kaderi var. İhtiyaç duyulduğundan dolayı demek ki tekrar basılmış. Evet, diyor ki kıymetli hocamız bu kitabımızda Adil İmam 5. Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz'in 2,5 yıllık kısa süreli hilafet dönemi içinde meydana gelen ıslahatları elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Çalışmamızın giriş kısmında Cahiliye dönemi, İslam'ın Mekke dönemi, Asr-ı Saadet ve 4 Halife dönemi ile Emevi Devleti'nin ilk 7 hükümdarının dönemlerini hülasa etmeye çalıştık. 1. bölümde Ömer bin Abdülaziz'in hayatının doğumundan hilafetine kadar olan kısmını, özellikle Medine valiliğini ve buradaki takvaya dayalı yöneticiliğini anlattık. 2. bölümde hilafete seçilmesini, mali ve askeri anlayışını, sosyal hayatını, takvasını, ilim seviyesini ve halk ile ilişkilerini aktardık. Demek ki bu özellikleri okurken aklımıza şu gelmesi gerekiyor. Bir devlet adamında olması gereken özelliklerden bir kısmı bir devlet adamının bir defa bir yüksek yönetici kabiliyetinin olması, güzel bir sosyal hayatının olması, efendim takva sahibi olması gerektiği, ilim sahibi, ilim adamı olması gerektiğini görüyoruz ve halkla olan ilişkilerinin de doğru ve düzgün olması gerektiğini görüyoruz. Devlet idarecisi halkına, vatandaşına, milletine üstten bakan değil, tam aksine onlara hizmet eden, onların ihtiyaçlarını gören, onların sıkıntılarını çözen bir anlayış içerisinde olması lazım. Bu dönemde İslam'ın devletleşmesinin gayet mümkün olduğunun ispatı açıkça görülmektedir. Ömer bin Abdülaziz döneminde İslam devleti dediğimiz gerçeğin, hakikatin tam anlamıyla teşekkür ettiğini ve uygulandığını görmekteyiz. Adaletli bir halifenin adil uygulamaları mükemmel bir İslami yönetim biçimini ortaya koymuş ve İslam'ın bir sistem olarak her dönemde uygulanabileceğini bize göstermiştir. Onun devlet malına karşı olan hassasiyeti örnekleriyle yaşamış olduğunu görüyoruz. Bu da kendisinden sonra bu makama gelecek kimselerin hep aynı hassasiyeti göstermelerinin gereğini ortaya koymaktadır. Diyor ki kıymetli hocamız, biz de bu konuları ele alırken bunun üzerinde durmaya çalıştık ve durduk. Üçüncü bölümde Ömer bin Abdülaziz'in ferdi ve ailevi yaşayışı, idari şahsiyeti ve adaleti, takvası, zühdü ve mütevazılığını anlatıp hutbeleri ve güzel sözlerinden örnekler aktardık. Dördüncü bölümde ise ele aldığımız son günleri ve vefatı başlığı ile çalışmamıza son verdik diyor değerli hocamız Ahmet Ağrakça hocamız. Tabii kitap sevgili dinleyenlerimiz şöyle bakıyorum 250 sayfadan oluşuyor. Ömer bin Abdülaziz'in tam bir her yönüyle portresini bize anlatıyor, biyografisini bize sunuyor. Devlet adamlılığını bir kul olarak, bir Müslüman olarak nasıl bir Müslüman olduğu ile alakalı da burada birçok anekdot, birçok sahne, yaşadığı birçok hadise anlatılıyor kitabın sayfalarında. Mutlaka okunulması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ömer bin Abdülaziz özellikle devlet kademesinde görev yapan büyüklerimizin, kardeşlerimizin mutlaka okumaları gerektiğini tavsiye ediyorum buradan. Dediğimiz gibi devlet makamları ve herhangi bir idari görev her daim insana tevdi edilen bir emanet gibidir. Zorlukları çok fazladır şüphesiz ve o emaneti de layıkınca yerine getirmek de büyük bir sorumluluk, büyük bir dikkat, büyük bir hassasiyet ister. O açıdan devlet yönetiminde olan insanlar, bir takım kurumlarda, vakıflarda, derneklerde, okullarda, her neyse görevli olan insanların her birisi bir idareci olduğuna göre bu kitabı da ve Ömer bin Abdülaziz'i de mutlaka okumalarını tavsiye ediyoruz değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından inşallah ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, kısa bir ara. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi, siz değerli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak tekrar programımıza başlamış bulunuyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Okur dergimizden değerli kardeşimiz Furkan Kadir'in kaleme almış olduğu güzel bir değerlendirme yazısından da istifade ederek bir portreyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bizim lise yıllarında okul kitaplarımızdan zaman zaman şiirlerini okuduğumuz, efendim vatan şairi olarak bildiğimiz, hatta bir tiyatro kitabı olduğunu zannediyorum, Vatan yahut Sinistre isimli kitabından da tanıdığımız bir portreyi anlattığı bir yazısı var ve tabii ki bir kitaptan hareketle Beşir Ayvazoğlu'nun Kapı Yayınları'ndan çıkan ve 240 sayfadan oluşan Vatan Şairinin Cumhuriyetle İmtihanı isimli çalışma Namık Kemal'i anlattığı bu eser. Namık Kemal tabii bizim zihin dünyamızda belki belli yönleriyle bir takım eksik bilgilerle yer buluyor ama Namık Kemal gerçekten büyük bir vatanperver, ilim adamı, şair, yazar. Belki yaşamış olduğu tarihi ortamda bir takım eleştirilebilecek olan durumları da olabilir ama biz oradan bakmıyoruz. Biz insanların arkaya bırakmış oldukları o güzel mirasa bakarak onları değerlendirmek durumundayız. Eğer arkasında iyi bir miras bırakmışsa, yani maddi ve manevi anlamda bunu ifade ediyorum, o zaman kendi yaşamış olduğu dönemdeki bir takım veya yanlışlarını, hatalarını eleştirmek herhalde çok da isabetli olmasa gerek. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Mesela Mehmet Akif Ersoy ile alakalı mevzular açıldığı zaman, biliyorsun Mehmet Akif Ersoy rahmetlinin 2. Abdülhamit Han'la alakalı yazmış olduğu bir şiiri var, İstibdat diye, ve 2. Abdülhamit Han'ı belli dönemlerde eleştirmiş ve birçok insanda Mehmet Akif'i Abdülhamit Han'ı eleştiren bir insan olarak görüp biraz olumsuz cümleler kuruyorlar. Halbuki o zamanki siyasi ve bir takım ilişkilerden dolayı öyle olmuş oluyor ama Mehmet Akif Ersoy'un bir vatanperver olduğunu, bir milli şairimiz olduğunu, önemli bir edebiyatçı, bir alim olduğunun hakikatini ortadan kaldırmaz. Namık Kemal de bu cümleden bu şekilde diye düşünüyorum. Evet, Furkan kardeşimizin yazısı şöyle başlıyor. Ali Birinci de bir yazar, değerli bir büyüğümüz. Meşahir-i meçhulden birkaç zatın peşinde bir ömür ara sokaklarda dolaşmıştır. Var olduklarına dair delilleri bazen bu sokakların cadde tabelalarında, bazen de Hüvel Baki, Küllü men aleyha fan ve Küllü nefsin zâikatül mevt gibi mezar taşlarında yazan ibarelerin altındaki isimleri bularak meyyiti diriltmiştir mecazi olarak. Beşir Ayvazoğlu ise ana cadde üzerinde yürürken karşılaşacağımız enstitülerin, kütüphanelerin, kültür merkezlerinin ismini taşıyan, bilinen ve haklarında fazlaca malumat bulunan meşhur zatların hayatlarını farklı yönleriyle yazmıştır. Ki bu kitap, tekrar edelim, Kapı Yayınları'ndan çıkmış Beşir Ayvazoğlu'nun Vatan Şairinin Cumhuriyetle İmtihanı isimli Namık Kemal'le ilgili kitabı. Evet, en son yayımladığı Danişment Sıradışı Bir Tarihçinin Şair Olarak Portresiyle beraber 15'in üzerinde biyografi yazmış olan Beşir Ayvazoğlu bu konuda hem maharetli hem de istekli. 2024 yılında Kapı Yayınları tarafından yayımlanan Kemal Vatan Şairinin Cumhuriyetle İmtihanı eserinde Ayvazoğlu bir Namık Kemal biyografisi ve onun edebiyat ve fikir dünyasını yazmak yerine farklı bir yol izlemeyi tercih etmiştir. Kronoloji tahayyülünü de beraberinde aşarak zaman ve zeminde nasıl bir Namık Kemal algısı oluştuğunu üç bölüme ayırarak okura sunmak istemiştir. Edebiyat ve tarih alanın kesişmesiyle ortaya çıkan bu eser, geniş bir okur kitlesine hitap edecek bir muhtevaya sahiptir. Efsane adlı birinci bölüm, bir hafıza mekanı olarak Namık Kemal'in mezarı etrafında genç kuşakların hem kendi kimliklerini tanımlaması hem de Namık Kemal'i keşfetmeleriyle başlamış. Özellikle askeri okullar vasıtasıyla Namık Kemal'in düşüncelerinin yayıldığını vurgulayan Ayvazoğlu, farklı kişilerden yaptığı alıntılarla Namık Kemal'in genç kuşaklar etrafında efsaneleştiğinin altını çizmiştir. Ayrıca Namık Kemal Ayvazoğlu'nun anlatımlarında gençlerin dünyasında efsaneleşmesinin yanında özellikle şiirlerinde vatan ve hürriyete yaptığı vurgu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmaları da bu kitabın sayfalarında görmüş oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, kitabın ilerleyen sayfalarında, yani kitabın şöyle baktığımızda 3. bölümünde, daha doğrusu 1. bölüm Efsane ismiyle başlıyor. 2. bölüm Efsane ile Savaşmak adlı 2. bölümde ise Namık Kemal'in o inişli çıkışlı mücadeleci hayatını görüyoruz. Ve 3. bölümde ise Efsanenin Dönüşü başlığını görmüş oluyoruz. Namık Kemal anlatısının tek bir yöne doğru sabitlenen, muhkemleşen ve tek bir kimlik içinde vatan ve hürriyet şairi olarak yeniden efsaneleşen sürecini bu bölümde görmüş oluyoruz. Evet, bu eser değerli dinleyenlerimiz, anlatıyı yoğun ve bazı yerlerde de uzun iktibaslarla kurmuş olması bir yana, okuyucuya ahenk ve insicamlı bir kompozisyon sunuyor. İyi ve dengeli ayrılmış bölümlere sahip, ayrıca uyumlu görsel materyalin kullanılması, her ne kadar tasarruf edebilmek için siyah beyaz fotoğraflar kullanılmış olsa da içerisinde bulunan görseller metne ayrı bir renk katmıştır diyebiliriz. Bazı yerlerde derinlemesine tespit ve tahlile dair beklentiler oluşmuş, fakat bu beklentiyi karşılayamamış olsa da mevcut açığı galiz ve mükerrer ifadelerden uzak ve akıcı bir üslup kullanarak kapatmıştır. Evet, bu kitap değerli dostlar, bu kitapta 48 yıl ömür sürmüş bir yazarın efsanevi bir şekilde tahkim edilip kalın bir zırhla sahne önüne çıkarılmış hikayesini 3 farklı perdeden, yani 2. Meşrutiyet döneminden, erken Cumhuriyet dönemi ve bir de Cumhuriyet'in kurulduğundan sonraki dönem olarak 3 ana kategoride incelenmiş ve o şekilde okuyoruz. Namık Kemal önemli bir vatan aşığı ve önemli bir edebiyatçı, mücadeleci kimliği olan bir insan. Mutlaka okumak gerekir ve yakından, tabii ki doğru kaynaklardan, doğru bilgiler üzerinden, doğru kitaplardan okumak gerektiğini de zikredelim, ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet kıymetli dostlar, Kitap Dünyası programının bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 2 tane güzel çalışmayı sizlere aktarmaya gayret gösterdik. Birincisi Ahmet Ağrakça Hoca'nın Ömer bin Abdülaziz ve İslam Toplumunun Yeniden İnşası isimli çalışma. Demek ki her daim İslam toplumunun bir inşaya ihtiyacı var. Bu inşa da hem yukarıdan aşağıya, yani hem idare edenlerden idare edilenlere doğru yapılmalı, hem de aşağıdan yukarıya, yani toplumdan yukarıya doğru bir inşa sürecinin her daim olması gerekiyor. Bu kitap Duruş Yayınları'ndan 9. baskısını yapmıştı, bunu anlattık sizlere. Diğer kitap ise Beşir Ayvazoğlu'nun Kapı Yayınları'ndan Namık Kemal'in portresini anlattığı çalışma olarak sizlere bu hafta anlattık değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte Kitap Dünyası programı olarak Erkam Radyo'da sizlerle buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.